Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, Açık Radyo'da Bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızda bugün vizyona giren iki ayrı filmin yönetmenleriyle sizin için sohbet ettik. İlk konuğumuz Yurt filminin yönetmeni Nehir Tuna. Daha sonra yine bugün vizyona giren Eklips belgeselinin yönetmenleri İpek Kent ve Efe Öztezdoğan ile sohbet ediyor program ortağım Melis Behlil. Bugün böyle ikili bir formatla karşınızdayız. Çünkü siz bu programı dinlerken Melis ve ben Cannes Film Festivali'ni takip ediyor olacağız sizler için. Önümüzdeki haftada Cannes'dan haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdi sizi Nehir Tuna ile yaptığımız söyleşiyle baş başa bırakıyorum. Konuğumuz Nehir Tuna bizimle birlikte şu anda bugün vizyona giren Yurt filminin yönetmeni, aynı zamanda senaristi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yurt filmi geçen sene Venedik Film Festivali'nde Orizonti bölümünde dünya premierini yaptı. Oradan büyük övgüler alarak festivalleri dolaşmaya başladı ve son olarak da İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmada en iyi film ve en iyi görüntü yönetimi ödüllerini aldı. Tekrar çok tebrikler.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet, Yurt geçen sene Venedik'ten beri bizim de heyecanla beklediğimiz bir filmdi açıkçası. Oradaki ilk gösterimlerden sonra ne zaman gelecek, nerede izleyeceğiz diye beklerken İstanbul Film Festivali'nde ilk olarak seyircilerle buluştu Türkiye'de de. Şimdi bu hafta itibariyle de vizyonda seyircilerine kavuşuyor. Yurt, ya ben çok beğendim, çok özel bir film. O yüzden özellikle de sizinle bu söyleşiyi gerçekleştirmek istedim. Başrollerinde iki genç oyuncu var, Doğa Karakaş ve Can Bartu Aslan. Konusuna baktığımızda daha düz bir film olarak algılanabilir aslında. Lise çağında bir genç delikanlının büyüme sancıları gibi. Ama onu kendinin içinde bulduğu durumlar, ortamlar ve de özellikle hayatının o dönemini anlatmayı tercih ediş biçiminiz çok çarpıcı bir film olarak ortaya çıkmış. Öncelikle filmin fikri nasıl ortaya çıktı? Böyle bir film çekmeye nasıl karar verdiniz?
Aslında bu filmi yapmayı çok önceden beri ben içinde taşıyordum. Nasıl bir film olur, nerelere odaklanır, bu gibi böyle çok temel sorular belirgin olmamakla birlikte her zaman aslında daha bu sinemayla da ilk tanıştığım, filmlere aşık olduğum, o yurtta kaldığım dönemle çok aynı zamanlara denk geliyor. Yani o zamanlardan böyle bir arzum vardı ama bu biraz da tabii ki hani orada kalmak zorunda olmak ve aileye karşı o içten içe aslında başlayan bir tür karşı geliş ama bunu çok da dillendiremeyişi o böyle sessiz sessiz pişen demlenen bir şeye dönüştü. Belki daha o zaman dillenen bir şey olsaydı belki de bu film olmaya da bilirdi. Tabii yani ben hiç öyle bir yapıda olmadığım için ne bileyim hani her zaman işte derslerini önemseyen, çalışkan, işte geleceğe dair planlar yapan bir yapıda olduğum için böyle her zaman o şeyi içimde tutarak ve yoluma devam etmeye çalışarak geçirdim. Dolayısıyla o dönemlerden aslında bunun temeli neredeyse atılmış gibiydi. Ve hani o sinemada zaten benim böyle neredeyse tek arkadaşım gibi böyle kendimi bulduğum, dünyayla bağımı perçinleyen bir şeye dönüştü okul ve yurt arasındaki dönemimde. Çok eskiye dayanıyor. Tabii ki hani ilk film olacağını düşünmüyordum. Yani hiçbir şekilde bir gün yapacağımı bilmeme rağmen. Tabii ki bu Bunlar şekillendikten sonra da uzun bir sürece yayıldı. Bunda tabii ki çok fazla faktör var. İşte finansal faktörler, pandemi, bir sürü şey. Bu yolculukta başa çıktık bu sorunlarla. Ama nihayetinde çok memnun olduğum, beni çok tatmin eden, tamamlayan bir iş oldu.
Evet,
Mutluyum
bunun
bundan.
konusuna kısaca birazcık daha girecek olursak çok da spoiler vermek istemiyorum buradan izleyicilerimiz için. Ahmet adlı lise öğrencisi bir karakterimiz var. Birazcık bölünmüş bir dünyada yaşıyor. Bir yurtta kalıyor. Bu bir nevi bir cemaat yurdu gibi ama bir okula gidiyor bir taraftan. Derslerine de başarılı işte çalışkan da bir öğrenci. Yavaş yavaş aslında filmin yapısı açıldıkça görüyoruz ki oldukça varlıklı bir ailesi var. Yani yurtta kalmak zorunda değil ama babasının hayatta yaptığı bir takım tercihler onu yurtta kalmasına sebep olmuş. Babasının kararıyla bunu yaşıyor. Bir taraftan son derece böyle seküler bir okulda çok o anlamda da daha dogmatik yaklaşımı olan bir ortamda derslerini takip ediyor. Orada arkadaşları var ama sonra kalmak için gittiği yurtta bambaşka bir dünya var. Oraya da uyum sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan babasını mutlu etmeye çalışıyor. Bütün bunları yürütmeye çalışarak. Ve bu sıkışmışlık arasında Ahmet'in hayatta hem kendi yerini hem birazcık hayatın anlamını bulma çabasını görüyoruz. Sanıyorum ciddi otobiyografik özellikler taşıyor bu açıdan. Sizin gözlemci gücünüz olmadan hani böyle bir filmin yazılması ve çekilmesi çok mümkün olamazdı diye düşünüyorum. Özellikle yurt ortamını o kadar sahici bir biçimde aktarıyorsunuz ki. Ve o bölümler filmin başından belli bir noktasına kadar zaten siyah beyaz gidiyor. Bu tercihi nasıl yaptınız?
Ya film siyah beyaz yapma tercihi aslında çok erken dönemde alınmış. Yani ilk aldığımız kreatif kararlardan biriydi. Bu zor bir şey. Yani daha önce bir film yapmamışsınız. Yani siz insanlar bilmiyorlar. Dolayısıyla böyle aslında yatırımcıların gözünden ya da sektör büyüklerinin gözünden bakıldığında işte dağıtımı zor, satışı zor olabilecek diye hep böyle uyarıldığım ve hani bu fikrimden caydırılmaya çalışıldığım bir şey oldu. Ama tabii ki yani tabii ki o korkularla birlikte hani bunda ısrar etmiş olmaktan çok mutluyum. Çünkü bu yurda dair anılarım benim çok aslında siyah beyaz ve bu çok sembolik benim için. Hem bu tip bir sebepten hem de bu tip yerlerde yetiştirilen insanların yani daha doğrusu onların yetiştirme tarzlarının tek tipliği ve renklere dair bir alan olmaması gibi sebeplerden ötürü bu fikrimde ısrarcıydım. Ve tabii ki hani bir yandan da aslında o özgürlük arayışından bahsediyoruz ve o adeta özgürlüğü de silip süpüren bir şeyi de var o siyah beyaz olmasının. Daha sonra gelen o özgürlük hissini de vurgulamak, onun altını çizmek için de tabii renkli bir şeye geçiyor olması bu iki tarafın da arasındaki zıtlığı daha da vurgulamama imkan sağlıyordu. Bu renklendirme fikri tabii daha sonra aslında biraz daha zamanla gelişti. Ama siyah beyaz fikri çok eski bir kreatif karardı.
İlgili benim en hoşuma giden şeylerden biri de aslında başından sonuna Ahmet'in yolculuğuna eşlik ediyor olmamız, tanıklık ediyor olmamız. Yani Ahmet çok farklı ortamlarda kendisini buluyor. O siyah beyaz dünyasında hani bir taraf yani her taraf aslında onu böyle bir sıkışmışlığa, bir kutuplaşmaya iten bir tarafı var. Yurtta ayrı bir sıkışmışlığı var. Okulda ayrı bir sıkışmışlığı var. Aile içerisinde kendine yer bulmaya babasıyla annesiyle iletişim kurmaya çalışıyor ama orada da tam olarak bunun karşılığını bulamıyor. Bütün o sıkışmışlıkları siyah beyaz görmek çok güzel ama Ahmet'in dönüşümü, onun çabaları ve onunla beraber aslında filmin ikinci bölümünde, ikinci bölümü diyelim ya da birazcık renklendiği kısımda onun ruhuna eşlik ediyoruz görsel olarak da. Onun geçirdiği dönüşüm, onun hevesleri, ihtiyaçları, özlemleri pek çok açıdan hem bence görsel olarak hem işitsel olarak da karşılık buluyor.
Evet, yani aslında yola çıkarken yani en benim ilgimi çeken şey bir karakteri takip ediyor olmaktı. Yani Ahmet tabii çok fazla şey buluyorum hani ve hani tamamıyla onun perspektifinden görüyor olmak ve hani kişisel bir hikaye yapıyor olmaktan ötürü de benim için çok önemliydi ve her zaman onunla kalıp onun hislerini onun yüzünü okumak ve onunla birlikte hareket etmek çabası içerisindeydim. Dolayısıyla hani o arka planda olan baskılar yani daha doğrusu arka planda işleyen o iki sistem ve onun o arasındaki iki dünya arasındaki savrulmuşluğu ve bir yere ait olma çabası, bir yere ait olmalı mıyım sorusunun cevabını arayışı benim en çok ilgilendiğim ve bunu da Ahmet'in gözünden en fazla gördüğümüzde aslında onunla kaldığımız zaman etkisinin en fazla olacağına inandığım bir şeydi. O yüzden de daha kolay belki de onunla empati kurup onun hikayesi bir davet var orada ve biz o daveti kabul ediyoruz ve onunla bir o yolculuğa çıkıyoruz gibi oluyor ve bu noktada da hani bu seç yani tabii ki oyuncular yani bu aslında bir oyuncunun üzerine çok büyük bir sorumluluk da yüklüyor yani o yüzden
evet, ona
de
geçmek istiyordum ben de çünkü oyuncular da çok başarılı
evet.
O oyuncu seçimleri nasıl oldu, bu genç oyuncularla nasıl yolunuz kesişti?
Evet, yani tabii ki kolay olmadı özellikle Ahmet'i bulmak. Çünkü bu yaş grubunda işte gelişim sürecinde olan çocuklarla çalışmak istediğinizde ve film süreçleri de aslında çok uzun bir şeye yayılıyor. Yani belki commercial bir filmde bu çok daha hızlı olabilir ama böyle bir daha bireysel, daha bağımsız bir projede daha uzun zamana yayılıyor ve bu zaman sizin aleyhinize işliyor öyle bir çocukla çalışacaksınız. Çünkü hemen büyüyebilirler, sesleri değişebilir, yüzleri değişebilir, boy atarlar falan. Bu sebeplerden dolayı böyle aslında çok kritik yani ve bizim seçim skalamızı böyle çok daraltan bir, bizi çok kısıtlayan bir şeydi. Ve o noktada da ben aslında daha bu dönemi atlatmış, daha yaşı büyük olan ama onu göstermeyen, yaşını göstermeyen birini arıyordum. Doğada tam anlamıyla aslında öyle bir tipti. Bunun haricinde de tabii hani yaptığımız audition'da, onunla konuşmamda, benim aynı şeyi farklı ses tonunda söylediğimde ona göre pozisyon oluyor olması, her seferinde aynı cevabı vermiyor olması, beni çok iyi dinleyip ona dair bir karşılık veriyor olması bir oyuncuda olması gereken en önemli ve en değerli özellik. O yüzden bunlar onda zaten vardı. Can Bartu'yla da Hakan'ı oynayan Can Bartu Arslan'la da biz zaten 2017'de bir kısa film yapmıştık ve her zaman aslında o benim için Hakan'dı. Yani bunu yani bu senaryoyu çalışırken hep kafamda o vardı. O kısa filmi de aslında yurdu yapabileceğimi ve dair yapıp yapamayacağımı dair kendimi bir anlamda test etmek ve o yurdun atmosferini keşfetmek, ritmini test etmek gibi sebeplerden dolayı böyle bir çalışma yaptık. Ve iki ana oyuncumu bu şekilde buldum. Sonra onların tabii benim için arkadaş olmaları çok önemliydi. Bol zaman geçirdik. İyi anlaştılar ve tabii ki uzun soluklu bir prova sürecimiz oldu. Diğer oyuncularına tabii ki onlar kadar prova yapmadım. Onlar daha Ozan Çelik'le mesela daha hani gözleme dayalı, daha işte mesela bu tip bir yerde yetişmiş işte bir hoca arkadaşım vardı mesela. Onunla biraz zaman geçirdi ya da işte konuşuyorduk. Yani çok tipik bir prova şeklinde geçmedi. Diğer oyuncular da zaten hani Tansu abi çok zaten hani çalışması çok zevkli. Bu süreçte en baştan beri de Didem 56 anneyi oynuyor ve o da hep benim yanımdaydı zaten. Bu fikri yapmaya da aslında ilk film olarak yapmaya da beni böyle yönlendiren, böyle işte bunu yapmalısın diye beni motive eden etmiştir hep. O yüzden onların varlığı zaten çok büyük güç veriyordu. Ahmet ve de tamamlanınca, bu halkaya dahil olunca çok güzel bir süreç yaşadık. Çok zevkli bir çalışma dönemi geçirdik.
Evet, filmin geneline baktığımızda zaten sahicilik hissi pek çok açıdan geliyor. Bir taraftan da aslında çok çalkantılı bir toplumsal ve politik dönemde geçen bir hikaye. İşte Türkiye'de bir taraftan 28 Şubat kararları sonrasında ortaya çıkan durumlar ama hiçbir zaman politika filmin hikayesinin önüne geçmiyor. Hani arka planda kalıyor ve filmi böyle ikinci izleyişimden sonra birazcık daha şeyi düşündüm. Aslında bazı şeyleri, yorumları da okuyup ya da konuştuktan sonra mesela daha detaylı o arka plan anlatılsa mıydı sorusuna şeyi fark ederek aslında tam olarak Ahmet'in içinde yaşadığı dönemde bütün o biteni algıladığı seviyede aktarılmış arka plan.
Evet.
O beni çok çarptı. Yani ilk izleyişimde o kadar net oturmamıştı ama ikincisinde çok net görebildim onu. Yani filmin anlatısı ve dili aslında hakikaten Ahmet'in içinde yaşadığı dönemde kendi gözünden anladığı kadarıyla bize aktarılıyor. Bu da o hani birinci bakış açısını ve şeyi de oturtma açısından yönetmen olarak çok cesur bir karar diye düşündüm.
Evet, az önce de söylediğim gibi tamamen Ahmet'le kalma ve onunla hareket etme halinde olduğumuz için onun maruz kaldığı kadar biz de maruz kalıyoruz aslında. O duyduğu kadar duyuyor, o gördüğü kadar görüyoruz. Yani onun olmadığı bir yerde daha büyük bir politik çalkantıya kameramızı çevirmiyoruz, gerilimi görmüyoruz. Bunlar benim için önemliydi zaten çünkü hem karakterle kalmamdan ötürü hem de dediğim gibi bir de çocuk olmasından da ötürü. Yani siz ne kadar aslında onu onun içine itiyor olsanız da onun etkilenişi, onun hissettiği kadar aslında ve onun gözünden. Dolayısıyla o da çok dozunda olması gerekiyordu ve çok önemsediğim bir husustu. Ama tabii ki daha fazla olmasını isteyenleri de anlayabiliyorum. Ama tabii ki hani
O başka bir film olurdu bence.
başka film olurdu ve benim de böyle yapmam için de çok büyük çıkış noktalarım ve inandığım ve çok savunduğum bir durduğum bir nokta var. Onlara da bağlı kalmak gibi bir derdim de var.
Aileye
Çünkü
dair de çok çarpıcı bir film, değil mi? Aile üzerine söyledikleriniz de çok çarpıcı filmde.
evet, yani benim için zaten hani insanları iyi ya da kötü olarak kodlamak değil. Yani ben zaten bu filmde tam anlamıyla bir geçişkenlik, sınırların kalkması, insanların bir şekilde yaftalanmaması ve bunların üzerine çıkmak ve bunlardan daha büyük olduğumuzu göstermek üzerine bir film. Yani bu gerek Ahmet'in, yani aslında Ahmet'in aşk arayışında da var. Yani Ahmet en başından beri bir sevgi arayışı içerisinde, bunu babasından önce yapıyor. Sonra sınıfa gelen sevinçten yapıyor. Ve sonra da aslında en başından beri de bir Hakan'la olan ilişkisi var. Ve bunları ararken ki o kendini keşfetme sürecinde bunların üzerine çıkabildiği noktada, ya yani bunu duygusal olarak orada yapıyor. Ve filmin genelinde de benim yapmak istediğim aslında bu sınırların üzerinden bakabilmek, bunları kaldırabilmek ve var olan ideolojilerin bizi ele geçirmesini aslında karşı koymak gibi bir düşünce var altında.
Aslında hani aile sistemi içerisinde Ahmet'in maruz kaldığı baskılara baktığımızda babasının birazcık kendi inanç sistemindeki dönüşümden dolayı bütün ailesini başka bir yöne yönlendirmesini görüyoruz. Ama aslında farklı bir ideolojik yaklaşımla da annelerin, babaların çocuklarının üzerine benzer baskılar kurduklarını görebiliyoruz. Yani burada baba böyle bir karar aldığı için böyle. Başka çeşit bir baba başka bir çeşit baskı kuruyor. Çocuklar üzerindeki hep o beklentilerin olması.
Tabii ki. Yani futbol oynamayı sevmeyen bir çocuğa zorla futbolla yönlendirmek de aslında benzer bir şey. Dolayısıyla o anlamda ben evrensel buluyorum. Zaten bu yurt dışındaki festival süreçlerinde de oradaki seyircilerle buluşmalarımızda da insanlar bunu çok kolay onu alıp diğerini yerleştirebiliyor. Kendi hikayesindeki örneği oraya koyabiliyor ve bundan dolayı çok da mutluyum. Bu aslında benim hep düşündüğüm ve böyle olmasını arzuladığım bir şeydi. Her ne kadar bu hikaye işte Türkiye'de belki de lokal modlar denebilecek bir düzlemde geçiyor olsa da her ülkede böyle dogmatik sistemler, inanışlar ve çocuklar üzerinde kullanılan baskılar var. Onu alıp kendinizi koyduğunuzda aslında o sizin hikayenize de dönüşebiliyor. Dolayısıyla o anlamda evrensel bir hikaye.
Kesinlikle. Filmin sadece görsel dili ve hikayesi değil, aynı zamanda ses dünyası da çok çarpıcı. Orijinal müzikleri de çok etkileyici. Avi Medina ile çalışmışsınız. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz?
Tabii ki Avi ile çalışmak inanılmaz zevkliydi. Çünkü bir şeyleri deneyip beraber yanıldık ve hani benim çok hani ona getirip yapmak istediklerimi böyle çok net ifade ettiğim yönetmen görüşünde de böyle adeta çok büyük bir alan ayırdığım bir şeydir müzik. Çünkü benim için çok önemliydi o işitsel boyutu kısmı. Yani o görsel dünyada yaptığımız ayrımı, kamera diliyle yapmaya çalıştığımız ayrımı bunu işitsele de taşımak istiyordum ve İşte kullanılan müzikler yani Avi ile yaptığımız çalışmanın haricinde işte bir Vivaldi var. Vivaldi'nin Winter'ı var dört mevsimden. Ve o bence hani Batı dünyasının ve moderniteyi temsilen bir en büyük örneklerden biri. Aynı zamanda Ahmet'in bu yolculuğundaki korkularını, aşkını, heyecanlarını da barındıran bir müzik. O yüzden orayı temsilen oradayken bir yandan da biz diğer dünyaya dair o ilahi tınıları da içerisinde barındıran, adeta o sistemin çıkmazlığını sembolize eden bu döngüsellik, daireselliği aslında vermek için böyle sürekli tekrar eden notalarla ve bunun üzerine de tabii ki o ilahi ezgilerle temsil etmek istedik orayı. Ve Avi'yle de hani çok güzel beni anlayan ve hani çok farklı bakış açıları da getiren masaya ve hani yapmak istediğimi bir adım öteye taşıyan bir işbirliği oldu.
Evet, elinize sağlık diyelim abi Medina'nın da. Bir güzel haberi de buradan dinleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü filmin orijinal müziklerinden oluşan soundtrack listesi de playlisti şu anda Spotify'da yayınlanmış durumda.
Evet,
filmi izlemeden önce, izledikten sonra Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Hakikaten filme görselliğine çok güzel eşlik eden, hani dolgu gibi değil, hakikaten anlatının içerisinde bir karaktere dönüşen bir müzik kullanımı var. Peki şimdi bugün itibariyle vizyonda artık Türkiye çapında daha yaygın olarak seyircilerle buluşuyor. Siz arada bir, tabii hem festivalde hem birkaç özel gösterimde de seyircilerle bir araya gelme fırsatınız oldu. Nasıl da etkileşimler?
Evet, 14 Mayıs'ta Cities'de, 15 Mayıs'ta da Kadıköy'le seyirciyle buluştuk. Ekiple orada söyleşi yaptık. İkisi de birbirinden güzel geçti. Ama Kadıköy'ün ayrı bir yeri olduğunu söylemeliyim. Oranın seyircisi, yani festivalde de deneyimlemiştim. Daha farklı, havasından mı, suyundan mı, salonun atmosferinden mi bilmiyorum. Çok evimde hissediyorum oradayken. Ve Daha
Bu arada şeyi de söyleyeyim. Buyurun lütfen.
yani o soruların soruluş tarzına kadar her şeye yansıyan bir atmosferi var. Benim için o yüzden çok değerli.
Evet, şey notunu her zamanki gibi düşmek istiyorum. Bağımsız filmleri ilk hafta sonu izlemek gerekiyor sinemada. Zaten hani kısıtlı sayıda salonda görülme imkanı oluyor. Nehir 50'den fazla perdede izleyiciyle buluşacak. Ancak ısrarla en yakınınızdaki sinemadan talep ediniz diyoruz her seferinde. Ve ilk hafta sonu izlerseniz daha çok insana ulaşma şansı olur. Evet, Venedik'ten İstanbul'a en son vizyona kadar geldi. Şimdi yeni projeler var mı? Yurt artık böyle kanatlandı, uçtu.
Evet, yani tabii ki arka planda böyle hep düşündüğüm, üzerine koyduğum dönem dönem bir projem var. Ama onun için bir şey söylemek için biraz erken. Beni çok heyecanlandıran bir iş tabii ki. Yani benim dediğim gibi yani bir şeyin üzerine bu kadar kendinizi adamak için aslında böyle bir motivasyona ihtiyacınız var. Yoksa bu kadar uzun bir adeta bir evlilik gibi bir şeyin içine adım atmazsınız onu çok sevmiyorsanız. O yüzden bu da aynı şekilde çok bana hayat enerjisi veren bir şey. O yüzden ama dediğim gibi biraz üzerine bahsetmek için erken. Valla ben de heyecanla bekliyorum nasıl olacak diye.
Yolu açık olsun diyelim şimdiden. Güzel haberler geldiğinde biz de buradan onları heyecanla paylaşıyor olacağız. Yurt filminin de gişesi bol olsun, başarıları bol olsun. Sohbetimizi tamamladıktan sonra da aslında filmde de bence önemli bir kırılma anına eşlik eden bir parçayı çalacağız. Nada'dan gelecek. Make Redofa. Çok teşekkürler tekrar.
Çok teşekkürler.
Evet, bu hafta bir vizyon filmimiz için daha söyleşimiz var. Eclipse bu hafta gösterimde. Filmin yönetmenleri Epe Öztez Doğan ve İpek Kent bizlerle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet, öncelikle tebrikler. Hele hele bir belgesel için bu kadar geniş çapta vizyona girebilmek çok mutluluk verici. Eclipse, Türkiye'den Tokyo Olimpiyatlarına giden jimnastik ekibinin hikayesini anlatıyor İzmirli ekibin. Öncelikle biraz gösterimden bahsedelim. Dediğim gibi çok girse girse bir iki salona giriyor. Siz 30 salonda birden giriyorsunuz. Özel kampanyayla giriyorsunuz. 19 Mayıs hafta sonu şerefine biraz onu tanıtalım dinleyicilerimize.
Merhabalar. Biz Paribu'nun desteğiyle Paribu Cineverse'lerde bu Cuma günden itibaren yani 17 Mayıs'tan itibaren 29 şehirde bir kampanya kapsamında 19 Mayıs kampanyası kapsamında vizyona giriyoruz. Yani yaklaşık 40 salonda olmasını bekliyoruz. Daha tam kesinleşmemiş olmakla birlikte. Ama bu kampanya kapsamında bir de şöyle bir şey var. Herhangi bir yerden bir öğrenci grubu, bu ilkokulda olabilir, üniversite öğrencisi de olabilir. 20 kişiden fazla team.paribu.com'dan bir istekte bulunursa Paribu Cineverse'ler bize salon açıyor ve bu öğrencileri mısır hediyeli bir şekilde ağırlama fırsatı buluyoruz. Biz filmi çekerken özellikle gençlere ulaşmasını çok istiyorduk. Çünkü bizce ilham verici başka gençlerin hikayesini anlatıyor. Paribu sayesinde de böyle bir fırsat elde etmiş olduk.
Evet, film Türkiye premierini İstanbul'da yaptı bir iki hafta önce. Bu arada biz bu yayını birkaç gün öncesinde kaydediyoruz. Ancak zaten siz dinlerken gösterime girmiş olacak Eclipse. İstanbul'da da çok güzel bir gösterim oldu. Ekibin de katılımıyla, filmdeki jimnastikçilerin de katılımıyla. Biz hep sorduğumuz hani nereden başladı bu proje, nasıl gelişti biraz önce onu anlatır isterseniz bize.
Bu Efe'nin cevabı.
Peki.
Oradan başlıyor çünkü. Efe'nin dedesiyle başladı.
Yani biz aslında ekip olarak böyle kurmaca hikayelerle ilgilenen, kurmaca çekmeye çalışan bir ekibiz. Ama spor böyle birazcık bizim için özel bir yerde duruyor. İşte ben sporcu bir aileden geliyorum. Dedem de babam da çok başarılı tenisçilerdi. Ben üçüncü nesil tenisçiyim ve çok başarısızdım ailenin aksine. Dolayısıyla gerçekten iyi bir sporcu olmanın ne kadar zor olduğunu kendi hikayemden biliyorum. Ve sporcu hikayeleri de böyle işte ilgi alanımızdaydı. Sporcu filmleri de ilgi alanımızdaydı. Biz derken de şundan bahsediyorum. İşte aslında birlikte iş yaptığımız, mesela müzisyen Alper Maral gibi, işte görüntü yönetmeni Meryem Yavuz gibi insanlar böyle hep üzerine konuşuyorduk. Nasıl acaba sporla ilgili bir şey yapabiliriz diye. Pekin Olimpiyatlarını seyrederken 2008 yılında aslında böyle işte sporcu hikayesi anlatalım ve hani birazcık hani belgesel olan ama kendi anlatım şekillerimizi de koyabileceğimiz hikayeler anlatalım dedik ve sporcuları araştırmaya başladık. İlk 2012 yılında Road to London'ı çektik. Göksu Üçtaş Şanlı'nın hikayesini. Sonra Olago diye Sabahattin Olago 3 kez olimpiyatlara gitmeyi başarmış bir kayakla koşucuyu çektik. O sırada da aslında bu jimnastikçileri takip ediyorduk daha çocukluklarından beri ve hani hiç başaramamış şeyleri başarabileceklerini de tahmin de ediyorduk. Ve aslında böyle gelişti. Yani bir sürü sporcuyu takip edip oradan acaba hangisiyle ilgili hikaye yapabiliriz diye uzun yıllardır düşünüyorduk. Ve 2018'de aslında başladı bunun hikayesi. 2019'da yani çekmeye başlayamadık 2018'de. 2019'da İbrahim Çolak dünya şampiyonu oldu. İşte Ahmet Önder dünya ikincisi oldu. Biz de aslında onların olimpiyat sürecini 2020'de çekmeye başladık. Ve sonra da pandemi oldu. O hiç beklemediğimiz bir şeydi. Ve filmin prodüksiyonu aslında bir sene daha uzamak durumunda kaldı. Ve bizim planladığımız o birazcık daha deneysel anlatımlar yerine biz hani tasıları toplayıp onlarla birlikte kampa girdik. Ve birazcık bizim planladığımızdan başka bir filme dönüşmüş oldu. Ama birazcık belgeselde öyle bir şey. Kendinizi adapte etmeniz gerekiyor. Böyle uzun bir hikayesi var yani başlanma noktasında.
Evet, özellikle spor belgeselleri. Yani tabii ki bir belgesel yapılırken de önden bir senaryo, bir plan yazılır. Ama hani sporda nereye gideceği pek belli olmayabiliyor. İlla bir zafer hikayesi anlatamayabiliyorsunuz ya da hiç beklemediğiniz yerlerden o tip şeyler çıkabiliyor. Bu farklı tarzın evrilmesi de aslında filmin sonuna doğru ve bazı noktalarında o daha deneysel, daha stilize tarz yine de arada kendini hissettiriyor. Biraz çekim sürecinden bahsedelim. Çünkü dediğiniz gibi bir de 2020'de bir kısmı hani nasıl çekebildiniz, nasıl işte Meryem Yavuz bir kısmını, siz bir kısmını falan gibi o süreçten de biraz bahsedelim. Sonra kurguya da geleceğiz.
Peki. Ben de kamera kullandım öyle bir. Aslan da kullandım. Masörümüz. Bütün sporcular. Biz 40 evet. kişi başladık çünkü çalışmaya. Böyle 3 dönüm kumaşla falan çevirdik o siyah fonlar için. Çünkü antrenman rutinini değiştiremiyorduk sporcuların. Ortamı değiştirebiliriz diye düşünüp bütün şeyi simsiyah kapladık salonu. İşte böyle o stilize görüntülerin bir kısmı 2 günde 35 milimetre ve 3 dönüm kumaş kaplanmış şekilde salon çekildi. Sonra biraz 16 milimetre ile devam ettik. Hatta bir kısmını daha bir 3 ay kadar sonra tekrar 16 milimetreyle çekebildik. Daha sonra iyice kapandı şeyler, sınırlar diyeyim. Herkesin kendi sınırları. Federasyon sadece çok küçük bir ekibe müsaade etti yanlarında olmak için. Biz de ben, Efe ve yapımcımız Aslan devam edebildik çekim yapmaya. Ve özel izinlerle işte İstanbul'dan İzmir'e seyahat edip orada hatta onlarla birlikte kampa girdik demeyeyim yani karantina yaptık yani. Ve garip bir süreçti. İnsan tabii unutuyor ama hani dışarıda yemek yemediğimiz işte sadece çocukları gördüğümüz, o Ferhat şey diyor filmde, yatak yemek antrenman diyor ya, o öyle bir şey oldu bizim için. Yani yatak yemek çekim, yatak yemek çekim gibi birbirini tekrar eden günler oldu üçümüzün. Bazen yurt dışına da giderdik. İşte masöre kamera kullanmayı öğrettik. O da gizli bir yetenek çıktı Nuhcan. Sevgiyle buradan anıyorum. Böyle şey, Kuzey Avrupa minimalizminde çekimler yapıyordu, geliyordu falan. Aşırı şaşırıyoruz böyle. Çok tatlıydı. Böyle devam etti.
Evet, yani bu kadar şeylerle sıkıştırmalar. Biraz şey gibi, Nordic deyince Lars von Trier'ın var ya, kendi kendine yasaklar koyup ona göre film çekme, dogme vesaire havasını şey olarak koşullar nedeniyle evet, yapmış evet, evet. gibi.
Adım adım yani yeni bir şey çıkıyordu ve bayağı sürpriz oluyordu. İşte İpek'in bahsettiği gibi biz aslında her şeyi böyle yani çok uzun süre gözlemleyip kısa sürede biraz daha tasarlanmış bir şey çekmeyi düşünüyorduk. İşte o siyah fonlu görüntüler gibi ya da o üst açılar gibi mesela. Filmin başında olan üst açılar böyle gerçekten orada tek başlarına antrenman yapıyorlardı bir süre boyunca. Ve acayip böyle bir ezilmiş hissediyorlardı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne olacağı belli değil. Yani olimpiyatların bir sene sonra olup olmayacağı da belli değil. Yani boşlukta bir yere kapanmış çocuklar. Bu arada 15 yıldır antrenman yapıyorlar. Ve bir şey başarmışlar. Olimpiyat oyunlarına gitmişler. Ve bir yılda ne olacağı belli olmayan bir şekilde tek başlarına antrenman yapıyorlar. Normalde çünkü sonra filmde de açıldığında görüyoruz. Aslında takım olarak çalışıyorlar. Bireysel bir spor olsa da. Tek başına çalışmak hoca da yok yanında çok garip bir şeydi. Mesela o ruh halini hani tamamen üst açılarla çekelim. Aslında tam bizim hani filmi çekmek istediğimiz tarz bir şeydi. Ama yani bunu da bir süre sonra ulaşamaya başladık. Yine İpek'in bahsettiği gibi bir yerden sonra bazı günler o kadar ağır karantina şartları oldu ki hiç yani biz sporcuların yan odasında kalıyoruz ama ulaşamıyoruz bile. Dolayısıyla çocuklara kamera vermeye başladık. Kendilerini çeksinler gibi. Hani o anı bir şekilde belgeleyelim. Hani sonra kurguda hani filme nasıl acaba entegre edebiliriz? Hani böyle garip garip engelleri aşmaya çalıştık. Bu da bizi ilk başladığımız yerden çok uzak bir yere savurdu. Mesela filmin sonundaki işte senin söylediğin birkaç şey de çok planlanmış olacağını öngördüğümüz şeyleri ona göre çekebildik filmin en sonu gibi. Spoiler vermeyeyim hani ama hani o çünkü bir önceki olimpiyat oyunlarında olmuş bir şeydi. Gözlemlediğimiz bir şeydi. Sonra yine olur deyip hani bekledik ve o anı ona göre çektik gibi bir şey. Ama bir sürü de işte çok ana odaklanmak ve bir kreatif çözüm bulmak zorunda kaldık. Bu tabii bizim post prodüksiyon sürecimizi ve yani anormal bir kurgu sürecine itmek zorunda kaldı. Ve İpek'in hayatını kararttık orada. Çünkü 300 saat footage'ımız, 60 saat stok görüntümüz vardı. 360 saatlik bir şeyden hani 1 saat 20 dakikalık bir şey çıkardık. Dolayısıyla çektiğimiz bu 360 saatin 359 saatini atmak durumundaydık.
Evet yani ona da gelmek istiyorum ama bu hakikaten belirsizlik veya öngörülemezlikler arasında hani her ülkede tabii ki bu pandemi çok şey oldu. Türkiye'de bir de işin içine deprem girdi. İzmirli sporcular siz depremde orada mıydınız?
Değildik hayır.
Yok.
Tam o tarihte orada değildik. Çünkü tabii ki hiç ara vermeden çekmedik. Ara ara aralar tabii. Veriyorduk ve mesela bu arada sel de oldu aslında. İzmir tarihinin en büyük seli oldu. Hani filme koymadık onu ama hani bir de katastrofik film gibi. Yani zaten sakatlıklar oldu.
Pandemi var.
Pandemi var. Sakatlıklar oldu. Deprem oldu. Yani acayip.
Sel de oldu gerçekten.
Ve anormal bir sel oldu bu arada. Her şey.
Birkaç kişinin evini su bastı falan salonda. Gerçekten büyük sel oldu yani.
Ama hani işte bazı şeyleri seçmeye mesela herkes sakatlandı. Biz birkaç sporcunun sakatlığını verdik. Çünkü sakatlık filmi de değil. Hani bu birazcık aslında şeye dönüştü bizim için. Yani bir sporcu mesela sakatlığı üzerine gerçekten büyük bir problem yaşıyorsa bir başka sporcu sakatlanmış olsa da onunla başka bir kısmını anlatmaya çalıştık. Çünkü zaten şey çok zor bir şeymiş. Bunu fark ettik arada. Aslında 6 karakterimiz var bizim. Hani 5 sporcu gidiyor bir sporcu da destek olarak yanlarında duruyor. 6 sporcuyu 80 dakikada anlatmak için aslında 15 dakikanız kalıyor. Aşağı 13 dakikanız falan kalıyor ve aslında bir karakter yaratmak için çok düşük bir şey. Ama benzer yaşadıkları şeyleri en azından ayıralım dedik. Yani kendi karakterlerine biraz daha özgü olan bir açıdan bakalım. Çünkü zaten birlikte
tekrara yaşıyorlar. Tekrara girmemek için.
Evet yani aslında birinin sakatlandı, birinin de bir sakatlık yaşadığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü sporun çok doğasında olan bir şey. Mesela o sakatlıklara nasıl yaklaşacağımızı da önceden planlamıştık. Ama tabii işte hep yolda birazcık karar vermek gerekiyor. Ama bence kurgu kısmını ondan sonra tam bir işkenceye dönüştü. Onu belki İpek birazcık anlatabilir.
Evet. 360 saatten 80 dakikaya nasıl bir karar?
Kararlar silsilesi. O gün ne olmuştu falan diyorum. Günleri kurgulayıp oradan sonra bunu atıp onu yani ben çok şaşkınım bitebilmiş olmasına açıkçası. Hiç karar hiç bitmeyecek gibi hissettiriyordu çünkü bir noktada. Osman başladı. Osman Bayraktaroğlu'yla birlikte başladık proje. Sonra o kadar tabii uzayınca süreç Osman'a ben devralmak durumunda kaldım. Çok kıymetli güzel katkıları var filme ama bu böyle hani çok acılı elemeleri kendi kendime yapmak durumunda kaldım. Yani Efe ile birlikte tabii ama şey oluyor bir de bir sorumluluk hissediyorum çocuklara karşı. Yani çok yakın da olduğumuz için ben o belki de sınırı çok çizemiyorum. Hani çok sevdim ben sporcuları ve çok böyle aileden gibi olduk. Hakikaten onun bir temsiliyeti var ve onu doğru demeyeyim de hani iyi değil doğru göstermek gibi bir sorumluluk hissettim üstümde. Tamamen şeyden dolayı yani işte sevdiğim için ve yakın hissettiğim için.
Yani belgesel etiği de var tabii arada evet. Ama.
İşte ben de biraz daha katı ve ben biraz daha katı ve işte o İpek'in yapamadığı kesleri yapmaya çalıştım ve hani oradan bir yere varmaya çalıştım. Yani şey çok garip bir de. Yani birkaç tane açı var mesela. Bilgi ne kadar vereceğiz? Sonuçta bu sporcular çok popüler sporcular değil. Yani jimnastik de çok popüler bir spor değil. Dolayısıyla bir sürü insan hiç bilmediği bir şeyi seyrediyor olacak. Hani bu kimi mesela nasıl vereceğiz? Baştan anlatacak mıyız? Yoksa süreç içinde bir karakter ortaya mı çıkacak? Onu vermeye çalıştık. Ama bu arada İpek'in söylediği şey de o etiği hiç bozmadık zaten. Yani olduğu gibi vermeye çalışmak da çok zormuş. Çünkü bir insanı 2 yıl takip edip sonra 13 dakikada verdiğiniz zaman vermediğiniz şey çok önemli bir şey olmuş oluyor. Çünkü bir karakteri 13 dakikada asla anlatamazsınız. Orada böyle yanlış bir şey vermemek için çok odaklandık.
Hayır, bir de aldığın parçayla ilgili ya hani İbrahim'in tartışmasını hiç almayabilirim ve çok muniste görünebilir ve hala bu bence etik içerisindedir. Çünkü onu biz çektik ve manipüle etmekten bahsetmiyorum dediğim şey biraz daha şey bir şey hani böyle korunu o karakterin özünü ne kadar geçirebilirsek en kısa yoldan o kadar iyi gibiydi ve o aslında zor bir şeymiş yani 15 dakikada bir insanı anlatmaya çalışmak ve scripted olmayan bir şekilde ben zaten evet. Hataymış zaten o kadar fazla karakter.
Evet hataymış yani başta.
Evet ama altı... bir yandan da ekip olarak gittikleri için o plan çok mantıklı görünüyor başta sonra ne kadar zorlayıcı olduğunu anlayabiliyorum. Neyse ki filmde hani dediğiniz gibi hepsini çok derin belki tanımıyoruz ama hepsini de böyle bir yakınlığımız doğuyor ve hikaye zaten çok ilham verici. Bir de ben itiraf edeyim jimnastik benim de takip ettiğim bir spor değil. O yüzden bana bayağı spoilerlı oldu sonun. Sporu daha yakından takip edenler biliyorlar tabii çünkü Tokyo Olimpiyatları da ne olup bittiğini ama söylemeyeyim ben şimdi. Güzel şeyler oluyor ama diye. Evet peki bundan sonra başka spor projesi var mı? Ya da bir sonraki hedef.
Yani şimdi birazcık daha kurmaca...
Hedef Paris.
Kurmaca hikayelere birazcık daha odaklanmak istiyoruz şu an hayatımızın bu bölümünde. Ama hani spordan tamamen kopabileceğimizi pek sanmıyorum zaten. Evet. Küçük projelerimiz var. Yine Team Paribu Chronicles diye aslında minik bir seri yapıyoruz. Başka sporlardan sporcuların hayatlarını anlatan 3-4 dakikalık bir seri. Birazcık öyle şeyler aslında ilgimizi çekiyor şimdi. Böyle daha kısa ve insanların hayatlarının farklı alanlarını anlatan bir şey yapmak gibi. Onun dışında da birazcık aslında kurmaca bir dizi projemiz var. Hani bir miktar belgeselden uzak kalıp hani biraz da senaryonun konforunu yaşamak istiyoruz. Hani o sırada onun da zorluklarını görelim sonra tekrar belki döneriz. Yani eminim ki o da çok zor bir şey. Hani uzun bir şey yaptığınızda, uzun bir projeye giriştiğinizde. Ama şu an senaryo üzerine çalışmak istiyoruz yani.
Peki, yolu açık olsun o zaman filmin. Hemen hatırlatalım, bugün itibariyle gösterimde Eclipse, Türkiye'nin Tokyo'ya giden jimnastik olimpiyat takımının hikayesini anlatıyor ve öğrenciler için de bedava biletli patlamış mısırlı kampanya olduğunu özellikle altını çizmek istiyoruz. Havalar hala soğuk giderken böyle bir çekiciliği de var. Evet, çok teşekkürler Efe Özdezdoğan ve İpek Kent. Filmin yolu açık olsun. Bir dahaki projede görüşmek üzere.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz.
Böylece bir Snipil'in daha sonuna geldik. Teknik Masa'daki arkadaşlarımıza ve program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünkü söyleşilerimizden de gördüğünüz üzere bu hafta sinemalarda izlemek üzere iki çok ilginç yerli yapım var. Onları da ilk hafta sonu izlemekte fayda var. Bu hafta kapanışımızın Eclipse filminde kullanılan tabii ki unutulmaz Barış Manço parçası Dönünce ile yapacağız. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları.